Ayrım 9.
Belçika'nın bu tezi reddedildi. Genel kurul sömürgelerin ana ülkeye bitişik olmayacağı, deniz aşırı veya en azından coğrafi bakımdan kopuk olduğunu öngören tuzlu sömürgeciliği teorisini yeğledi. 1541, 15. maddenin 6. ilkesi şöyle diyordu. Bilgi aktarımı, kendisini yöneten ülkeden coğrafi olarak ayrı ve etnik ve veya kültürel bakımdan farklı topraklar için zorunlu niteliktedir. Burada coğrafya ile etnik faktörün bir arada zikredilmesi önemlidir. Çünkü coğrafya faktörü olmazsa, sömürge olmayan toprakların da SD kavramı içine girmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla bu karardan coğrafi ve etnik faktörler bir araya gelirse SD mümkündür gibi bir yorum çıkarılabilir. Nitekim İbo halkının yaşadığı bölgenin Biafra adı altında Nijerya'dan ayrılması uluslararası tepkiyle karşılaştığı halde Doğu Pakistan'ın Batı Pakistan'dan ayrılması aynı tepkiyi görmemiş ve başarılı olmuştur. 2. Demokratik yönetim konusu. A. 2625-25 sayılı BM Genel Kurulu kararı şöyle demektedir. Aşağıdaki paragraflardan hiçbiri SD ilkesine uyan ve ülkesinde yaşayan tüm halkı soy, inanç ve renk ayrımı yapmadan temsil eden bir yönetime sahip olan egemen ve bağımsız devletlerin teritoriyel bütünlüğünü ve siyasal birliğini kısmen ya da tamamen ortadan kaldıracak ya da tehlikeye sokmaya izin verecek ya da bunu teşvik edecek biçimde yorumlanamaz. B. Çok daha yeni olarak İnsan Hakları Dünya Konferansı tarafından 25 Haziran 1993'te kabul edilen Viyana Bildirgesi ve Eylem Programı'nın şu ifadesi de çok daha açık biçimde aynı şeyi tekrarlıyor. Eşit haklar ve halkların self determinasyonu, iç self determinasyon ilkelerine uygun hareket eden ve sonuç olarak o toprakta yaşayan tüm halkı herhangi bir fark gözetmeksizin temsil eden bir yönetime sahip bulunan egemen ve bağımsız devletlerin teritoriyel bütünlüğünü ya da siyasal birliğini tam olarak veya kısmen ortadan kaldırabilecek veya tehlikeye sokabilecek herhangi bir eyleme izin veya teşvik sağlamak biçiminde yorumlanamaz. Buradan soy, inanç ve renk ayrımı yapan, halkını temsil etmeyen yönetimlerde SD geçerli olabilir. Yorumu yapılmıştır. Bir de bu hükmü faşist rejimler altında yaşayan halklar SD hakkına sahiptir biçiminde yorumlayanlar vardır. B. Aslında demokratik yönetime sahip olmayan devletlerin self determinasyona konu olabileceği kavramı eskidir. Milletler Cemiyeti zamanında Eland Adaları raporunda 1920, uluslararası toplum tarafından tanınmış ve istikrarlı devletlerle geçici statüye sahip ve istikrarsız devletler ayrımı yapılmıştı. BM bugün ikincilerdeki ayrılmalara göz yumma eğilimindedir. Ayrıca sistematik bir sömürünün ve ayrımcılığın olduğu durumlarda ayrılmanın meşruluk kazanabileceği görüşü vardır. Emin Gürses, Milliyetçi Hareketler ve Uluslararası Sistem, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1998, sayfa 60'tan. C. Bakayt, Session, The Legitimacy of Self-Determination, New Haven and London, Yale University Press, 1978, sayfa 213. Bir diğer görüşe göre bir devlet insan haklarına, İç SD saygı göstermezse dış SD gerçekleşebilir. Peter Mankot, Self-Determination for the Kurds in Turkey, Kurdistan, by Kurdistan Information Center, April 1996'dan. Hector Gross Espil, The Right to Self-Determination, NYUN Publication, 1980, sayfa 14. 3. SD ve halk kavramı. BM bağlamında bir de yine daha ileride incelenecek olan 1966 ikiz sözleşmelerinin ortak olan birinci maddesine değinerek kapayalım. Bu maddenin birinci fıkrası şöyle der. Bütün halklar SD hakkına sahiptir. Bu nasıl yorumlanacaktır? yalnızca sömürge durumunda olanlarla ilgili olduğumu söylenecektir. Herhalde hayır. Çünkü 3. fıkrada özerk olmayan veya vesayet altında bulunan ülkeleri yönetmek sorumluluğunu taşıyanlar da dahil olmak üzere dendiğine göre bu madde hükmü sömürge durumunun ötesine geçmektedir. Bununla birlikte 3. fıkra şöyle devam ediyor. Bu sözleşmeye taraf devletler, halkların SD hakkının gerçekleşmesine yardımcı olmak ve BM antlaşması hükümleri uyarınca bu hakka saygı göstermekle yükümlüdürler. Yani devletlerin toprak bütünlükleri üzerine kurulu BM antlaşmasına yine atıf yapılıyor. Zaten devletlerin 1966 sözleşmelerine asıl itirazı bu ortak madde bile değil. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin daha ileride incelenecek 27. maddesine olacaktır. Sonuç. Yukarıdaki durumlar, görüşler ve yorumlara rağmen self determinasyonun egemen ve bağımsız bir ülkeye uygulanamayacağı, bu ülkenin teritoryal bütünlüğünün ve ulusal birliğinin daha önemli sayıldığı açıktır. SD ister iç anlamda ister dış anlamda olsun, uluslararası hukukta topraklar ve halklar tüm olarak ele alınmakta, etnik gruplar alınmamaktadır. SD hakkı bireysel haklara dayanan azınlık statüsünün değil, halkların kolektif hakkıdır. Çünkü dünyada 184 bağımsız devlette 600 yaşayan dil ve 5000 etnik grup var. Başka kaynaklara baktığınızda yaşayan dillerin sayısının 3000 olduğunu görmek de mümkün. Kaç olduğu önemli değil, bu kadar çok olması önemli. Buradan azınlık ile halk terimleri arasındaki ayrıma geliyoruz. Azınlık ve halk. Siyaset biliminde halk genellikle henüz milletleşememiş düzeydeki topluluklara verilen addır. Özellikle 1980'den sonra yapılan uluslararası belgelerde halk dendiği zaman genellikle yerli halklardan bahsedilir. Bunların temel özelliği devleti yöneten gruplardan, kültürel vesaire bakımlardan muazzam uçurumlarla ayrılışları ve çoğunun bu başat kültürle temasa gelişinin zorla olmasıdır. Henüz cilalı taş devri yaşayan Avustralya aborijinleri. Azınlık haklarına ilişkin olarak yapılan tüm belgeler bir minimum standart olarak aynı zamanda yerli halkları da kapsamına alır. Çünkü bunlar genellikle azınlıktır, yani sayıca azdırlar ve hiçbir zaman başat değillerdir. Bu halklardan bazıları azınlık olarak tanımlanmaya karşı çıkar, yoksa sömürgecilerin nihai amacı gerçekleşmiş olur derler. Kendilerine daha güçlü sayılan halk denmesini isterler. Kimi azınlık grupları da kendilerine azınlık denmesine karşı çıkarlar ve halk denmesini isterler. Örneğin Türkiye'deki Kürt milliyetçileri, özellikle 1970'lerdeki Türkiye halkları sloganı, çünkü daha güçlü bir terim var ve SD kavramını içinde taşıyor. Kürt milliyetçileri Kürtlerin azınlık olmadığını, TC'nin kurucu iki halkından biri olduğunu ileri sürüyor. Özel grup hakları. Özel grup hakları ve yarışan haklar konusunda esas olarak şu kaynaktan yararlanılmıştır. Wilkimlicka, Multicultural Citizenship, Oxford, Clarendon Press, 1996. Daha önce uluslararası hukukta azınlık haklarının gruplara değil, bu grupları oluşturan bireylere verildiğini öğrenmiş, bunun nedenlerini de görmüştük. Gruplara verilen uluslararası hak olarak SD hakkının yalnızca yerli halklara tanındığını da biliyoruz. Uluslararası hukukta değil ama kimi çok kültürcü, multiculturalist toplumlarda, yani çeşitli kültürlerin ifadesine olanak tanıyan toplumlar, çok kültürlü, multicultural demek yanlıştır. Çünkü neredeyse tüm devletler zaten çok kültürlüdür. Ulusal düzeyde gruplara hak tanındığı görülür. Bu hakları en azından üçe ayırmak mümkündür. 1. Özel yönetim hakları. Self-government rights. Grubun kendi kendini yönetmesine izin verilmesidir. Grup ya da siyasal özellik isteyecek ve kimi konulardaki kararları merkezi hükümete bırakmadan kendisi alacaktır. Ya da bu özelliği teritoryal hale sokarak belli bir bölgede uygulanmasını sağlayacaktır. 2. Etnik, dinsel haklar. Kimi gruplar kendi kültürlerinin devletçe desteklenmesini isterler. Genellikle 1960'tan sonra ABD'de başlayan bu akımın en aşırı istekleri, dinsel uygulamaları nedeniyle onları dezavantajlı duruma sokan yasalardan bağışık tutulma isteğidir. İngiltere'de Yahudi ve Müslümanlar pazar günleri dükkan açma ve et kesme kurallarından, Kanada'da sihler motosiklet kaskından ve polis üniformasından bağışıklık talep ettiler. ABD'de Ortodoks Yahudiler askerlik hizmeti sırasında yarmulka, ufak tekke, Fransızcası kippa takabilme hakkı, Fransa'da Müslüman kızlar okulda giyim kurallarının değişmesini ve çarşaf giyebilmeyi istediler. 3. Özel temsil hakları. Dezavantajlı gruplar demokratik ülkelerde bile sayılarıyla orantılı olarak temsil edilemezler. Burada amaç bunlara örneğin kontenjan tanıyarak sistemi daha temsili hale sokmak, grubun da dezavantajını ortadan kaldırmaktır. Yalnız dikkat edilirse grup burada dışarıdan yönetilmeyi kabul etmektedir ve bu yüzden de bu hakkın özel yönetim hakkına alternatif olduğu söylenebilir. Bireysel haklar, kolektif haklar konusunda ince ayar. Daha önce bu ayrımdan söz ettiğimizde devletlerin gruplara verilen kolektif haklardan hoşlanmadığını, bunun ayrılmaya yol açabileceğinden çekindiklerini, bu nedenle uluslararası hukukta azınlık haklarının bireylere verildiğini görmüştük. Burada bu konunun üzerinde biraz daha konuşalım. Azınlık hakları kime verilir? Bireye mi yoksa gruba mı? Azınlık hakları deyince bunların sonuçta bireyler tarafından kullanılacağı kuşkusuzdur. Ama bu hakların üç farklı yere verilmesi söz konusudur. 1. Bir grubun bireysel üyelerine, örneğin dil hakları. 2. Bir bütün olarak gruba, örneğin özel temsil, temsilde özel kontenjan hakları. Örneğin özel avlanma hakları, bu kabileye verilir. O yıl hangi hayvanın avlanacağına kabile karar verir ve üyeleri itiraz edemez. 3. Grubun çoğunluğunu oluşturduğu federe devlete, eyalete, örneğin teritoryal özellik, veto hakkı. Bu kolektif haklar bireysel haklarla çatışabilir. Bir azınlık grubu kendisine ve üyelerine verilen hakların korunması için devletten iki farklı istemde bulunabilir. 1. Kolektif haklara çoğunluğun dışarıdan müdahalesinin önlenmesi. Bu zaten azınlık haklarının özüdür. 2. Kolektif hakların grubun kendi üyelerine karşı korunması. Burada grup bu haklara karşı içeriden gelecek muhalefeti engellemek istemektedir. Bunun en yaygın biçimi grup üyelerinin grup geleneklerini izlemeyi reddetmesi durumudur. Grup bu gelenekleri zorla uygulatmak isteyebilir. Örneğin Pueblo yerlileri kabilenin geleneksel dinini reddeden üyelerine karşı ayrım uygularlar. Kimi azınlık grupları bu konuda devlet yardımı bile talep edebilir. Örneğin çocuklarını yasal yaştan önce okuldan almak, hatta okula yollamamak, işe giren karısını döven kocayı savunmak gibi. ABD'de Amish, Kanada'da Mennonites, Dokobors ve Hatterities adlı gruplar çocuklarının dış dünyayla fazla temasa geldiklerinde grup kurallarına karşı çıkacakları korkusuyla bu çocukları yasal yaş olan 16 yaşından önce okuldan alabilme hakkına eskiden beri sahiptirler. Anlaşma sonucu. Bu tür iç sınırlamalarla ilgili grup taleplerinin kabul edilmemesi gerekir. Yani azınlık kültürünün topluluk parçalanmasın diye kendi üyelerinin medeni ve siyasal haklarını sınırlamak istemesine ilişkin taleplerine izin verilemez. Çünkü birey temel unsurdur ve bu istekler insan haklarıyla çatışmaktadır. Bu türden azınlık talepleri, tarih içinde çoğunluk tarafından azınlıklara hak verilmemesi ve onlara tolerans gösterilmemesi için gerekçe olarak kullanılmış argümanlara benzemektedir. Örneğin İngiltere'de Lord Devlin, 19. yüzyılda homoseksüellere karşı ayrım uygulanmasını savunurken, bu yapılmazsa İngiliz toplumunun değerlerinin yıpranacağını ve toplumun sonuçta parçalanacağını ileri sürmüştü. Peki yukarıda ABD ve Kanada ile ilgili olarak anılan gruplara bu haklar niçin verilmiştir? Çünkü bu haklar bu gruplar için tarihsel haklardır. Yani örneğin ABD oluşurken Amish'ler ancak bu türden haklar elde ettikleri takdirde birliğe katılacaklarını söylemişler ve istekleri o zaman kabul olunmuştur. Nitekim çocuklarını 16 yaşından önce okuldan çekerek onların dış dünyayı öğrenmelerini sınırlayan Amish'lerin bu hakkını ABD Yüce Mahkemesi kabul etmiştir. Bir diğer örnek Kanada'daki Hutterite Kilisesi'ne ilişkindir. Geniş tarımsal topluluklar halinde yaşayan bu kilise üyeleri özel mülkiyeti tanımazlar. Grup iki üyesini din değiştirdi diye atmıştır. Atılanlar yıllarca çalıştıkları topluluktan emeklerinin karşılığını istemişlerdir. Reddedilince dava açmışlardır. Topluluğa göre bunlar giderken sırtlarındaki elbiseleri bile bırakmalıdırlar. Kanada Mahkemesi bu iddiayı kabul etmiştir. Bununla birlikte ne kadar tarihsel olarak verilmiş olursa olsunlar, bu türden hakların çok istisnai olduğu ortadadır. Bu konuda kolonlarla göçmenler arasında ciddi bir ayrım vardır. Kolonlar yabancı bir topluma gelip orada yeni bir ulusal kimlik edinmek zorunda kalmamışlardır. Gittikleri yerde Amerika, geldikleri yeri İngiltere, genel model alan ama yepyeni bir toplum başlatmışlar, yeni bir düzen kurmuşlardır. Oysa göçmenler belli bir düzenin egemen olduğu bir ülkeye kendi istekleriyle gelmektedirler ve bu gelme olayıyla kendi kültürlerinde kalma hakkından isteyerek vazgeçmiş ve geldikleri yerin düzenini kabul etmiş olmaktadırlar. Kalkıp kendi isteğiyle geldikten sonra bana buranın yasalarını uygulamayın, benim kendi adetlerimi uygulayın şeklindeki istekler genellikle kabul görmemektedir. Örneğin biraz yukarıda etnik dinsel haklar alt başlığında verilen örnekler burada tekrarlanabilir. Diğer yandan türban takmanın toplumsal düzene bir tehdit olarak algılanmadığı Almanya'da bile türbanla derse girmek isteyen Afganlı öğretmen Ferez Aludin'in bu talebi bakanlıkça reddedilmiştir. Cumhuriyet 15.7.1998. Aslında liberal yani bireysel tercihleri temel alan Batı Avrupa ülkeleri yasal düzenlerinde böyle talepleri öngörmemiş olduklarından şu anda gerçekten ne yapacaklarını kestiremez haldedirler. Çünkü hem liberal geleneği devam ettirmek istemektedirler hem de bu aykırı talepleri karşılamak düzenlerini bozmaktadır. Fransa'da türban, foulard islamik, İslami fular takmak henüz bitmiş olmaktan uzak bulunan uzun tartışmalardan sonra 1994'te çıkarılan Bayrou genelgesi tarafından ancak din yaymaya yönelik olmamak, propaganda niteliği taşımamak ve gösteri mahiyeti almamak şartıyla serbest bırakılmıştır. Ve bu niteliklerin yorumlanması her orta öğretim kuruluşunun kendisine bırakılmıştır. Bu arada Fransa'nın bu uygulamasının tutarsız olduğu da belirtilmelidir. Çünkü aynı okullarda Yahudilerin kippasına ve Katoliklerin haçına herhangi bir itiraz edilmemektedir. Jean-Paul Bordy et Jean-Marco, Laïcite, Laïclic, Introduction, Gemotti, No. 19-1995, sayfa 27. Yarışan haklar, grup hakları, bireysel haklar çatışması. Amish gibi gruplara tanınmış olan ve bugün çok istisnai kalan ama standartlaşmış insan haklarıyla bağdaşırlığı su götüren kimi hakların uygulanmasına izin verilebilir mi? Dahası bu haklar devletçe koruma altına alınabilir mi? Önce şu soruyu sormak gerekir. Azınlık korumasında gerçi birey esastır ama bireyin boşlukta olmadığı, grubun özellikleriyle var olduğu da bir gerçektir. Bu durumda bu özelliklerin korunması ile azınlık koruması özdeş değil midir? Burada önce şunu bilmek gerekir. Azınlıklar illaki farklı kalmak isterler diye bir kural yoktur. Bir azınlığın üyeleri kimliklerini iki biçimde ortaya koyabilirler. 1. Grubun özel niteliklerini koruması konusunda grupla birlikte hareket etmek. 2. Azınlığa mensup olmaya veya olmamaya karar vermek. Bazıları çoğunluğa asimile olmak isteyebilirler. Bu konu dönmelerden söz ederken geçmişti. Birbiri ardına kuşaklar gelebilir ve bunlar azınlık nitelikleriyle ilgilenmeyebilirler. Azınlık niteliklerini aşağılayıcı bulabilirler. Çoğunluk niteliklerinin çekiciliğine kapılabilirler. Bu durumlarda kültürel akrabalığın da katkısıyla kısa dönemde bir arada yaşama ve hatta çoğunluk toplumuna dahil olma, gönüllü asimilasyon gerçekleşebilir. Bilinmesi gereken bir diğer husus da şudur. Özgürlükçü gelenekte iki temel ilke vardır. A. yaşamını inançlarına uygun olarak ayrımcılıktan ve cezadan korkmadan sürdürebilmek. B. Bu inançları sorgulayabilmek özgürlüğüne sahip olmak, bunları başka bilgiler, örnekler ve argümanların ışığında inceleyebilmek. Şimdi bu alt başlığın hemen altındaki iki soruyu bu hususların ışığında incelediğimizde ortaya şöyle bir durum çıkmaktadır. Gruplar temelde bireyler için vardır. Nasıl ki devlet milleti için varsa. Eğer grup özelliklerini korumaya yönelik haklar o grubun bireylerinin özgürlüğüyle, insan haklarıyla çatışırsa, devlet ikincisini korumayı tercih edecektir. Çünkü nihayet biraz yukarıda söylendiği gibi grup özelliklerini sürdürmemeye karar vermek ya da asimile olmaya karar vermek de bir haktır. Ve buna gerek grup gerekse çoğunluk karşı çıkmamalıdır. Örneğin kimi gruplar grup özelliklerinin sorgulanmasını yasaklarlar. Yukarıda verilen Pueblo yerlileri örneğinin yanı sıra örneğin İslam'da kadının tesettür, örtünme zorunluluğu vardır. Kimi azınlık kültürleri kadınlara oy hakkı, kızlara eğitim hakkı tanımaz. Kimi gruplar üyelerinin cinsel eşitliğini reddederler ya da ifade ve din özgürlüklerini sınırlarlar. Erkeklere 4 karıya kadar alma hakkı tanımak bunlardan biridir. Hatta aynı hak, örneğin dinsel hak söz konusu olduğu zaman bile grubun hakları ile bireyin hakları çatışabilir, yarışabilir. Örneğin batılı anlamda din özgürlüğü bireyin vicdan özgürlüğüdür. Buna göre herkes dinini özgürce uygulayabilir, dinini yayabilir, dinini değiştirebilir ya da din hatta Allah kavramını tümünden reddedebilir. Oysa kimi dinler dinden çıkmayı kabul etmezler. Hatta Müslümanlık İslam'dan çıkmayı, mürted olma, irtidat etme, ölümle cezalandırır. Bunun yanı sıra kimi rejimlerde bu konuda çeşitli yasaklar koyabilirler.